أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله يحب المؤمن المحترف الله تعالى el emeğiyle geçinen mümini sever. Bu hadiste benzer hadislerde olduğu gibi Allah'ın sevdiği müminlerde istenilen vasıflar sayılır. Bunlardan biri de el emeğiyle geçinen mümin. Böylece sanki bunu peygamber dememiş, sanki İslam'la ilgili bir konu değilmiş gibi düşünerek el sanatlarının teşviki gibi anlamayın. Yani bir Müslüman kendi emeğiyle geçinecek, başkasına yük olmayacak, bizzat kendi elinin emeğiyle kazandığını yiyecek, infak edecek, çoluk çocuğuna onu götürecek, onunla besleyecek, Allah'ın kendisine tahsis ettiği rızkı kendi çabasıyla edinecek. Çünkü Allah-u Zülcelal sayu gayret ettikten sonra verdiği rızık konusunda bereketler ihsan ettiğini biliyoruz. Mesela Safa'ya, Merve'ye, Safa ve Merve'ye ama 7 defa gidip gelmeye devam eden Hazreti Hacer annemiz, sonunda kendisi ve oğlu İsmail için zemzem bulmuştur. İşte bu sayın karşılığı elde edilen nimet, hem de ne kadar güzel, hem de ne kadar bereketli bir nimettir. İnsanlar, başkalarına muhtaç olmadan, başkalarına el açmadan, başkalarına yardım dilenmeden, başkaları için durumlarını arz edip, sen beni besle, ben bildiğim gibi hayat yaşayayım demeden, ya da ellerinde bulunan farklı imkanları başkalarının sırtından geçinme konusu yapmadan, Allah'ın rızkına ulaşma imkanları aramalıdır. Ben bu geçitte durmuşsam, ben hasbelkader böyle bir köprüyü tutmuşsam, ya da ben böyle bir yolun yolcusu olmuşsam, ya da ben böyle bir ağaç altında beklemeye koyulmuş insanları buna inandırmışsam, ya da ben buradan atlatmayı, ben buradan hoplatmayı, ben buradan geçmeyi, ben burada durmayı insanlara şartlandırmışsam, onlar da bunu kabullenmiş yapmak zorundalarsa, ben onlardan para toplayıp onlardan kazandığımla geçinirsem, siz bu iseleri çoğaltabilirsiniz. Öyle değilmiş fakat Allah'ın sevdiği, bizzat kendisi iş yapacak, yani toprak kazacak, yani ağaç budayacak, yani odun toplayacak, ama dükkan açacak, ama bizzat kendisi ticaret yapacak, ama bizzat kendisi uğraşacak, yani elinin emeği olacak, bizzat sayu gayret sarf edecek, çobanlık yapacak veya koyun kuzu peşinde koşacak, develeri olacak veya kervanları olacak. Yani bizzat işi kendisi yapacak da Allah'tan helal rızık isteyecek. Allah da böylece onun geçimine imkan verecek. Böylelerini Allah daha çok sever. Tekrar okuyorum. İnnallâhe yuhibbul mü'minel muhterif. Allahu Teala el emeğiyle geçinen mümini sever. İnnallâhe yuhibbul mülehhine fiddu'a. Allahu Teala duasında ısrar edenleri sever. Allahu Ekber. Tabi her birinde aynı duayı tekrarlasak, ya Rabbi bizi sevdiklerinden kıl ve senin bizi seveceğin amellerde kolaylıklar ihsan et. Amin. Demek ki dua etmemizi ister, sever. Ayrıca duada ısrarcı olmamızı daha çok sever Allahu Zülcelal. Konuyla ilgili Asr-ı Saadet'te enteresan bir örnek yaşanmıştı. Onu birlikte hatırlayalım. Sahabeden Evs bin Sabit Hazretleri hanımına darılmış, Kavle Hazretlerine, hani biraz da bugünkü tabirle canı sıkılmış, morali bozulmuş derken onun aynen kendisinin annesi gibi olduğunu, artık bundan sonra ona hanımı gibi bakmayacağını beyan etmiş. İslam'da buna zihar denildiğini biliyorsunuz. Böylece Evs Hazretleri, karısı Havle Hazretlerini radıyallahu teala anhum ecmain, hem boşamamış, hem salıvermemiş, hem karısı bilmemiş, hem bırakmamış, hem ona sahip çıkmamış, ama hem onu salıvermemiş, yani onu öyle iki arada bir derede bırakmış. Kadın da ne yapacağını, nasıl davranacağını, bu ızdıraplı durumdan nasıl kurtulacağını bilmez, soluğu aleyhissalatü vesselamın huzurunda almış. Demiş ki, ya Resulallah, çare. Demiş ki, ya Resulallah, çare. Yine gelmiş, tekrar dönüp gelmiş, bir daha gelmiş. Demiş ki, ya Resulallah, çare. Ama aleyhissalatü vesselam, henüz kendisine bu konuda vahiy gelmediğinden, elbette çözüm bulamamış, elbette önce sen ona haramsın demiş, ama kadın tekrar gelmiş, bir daha gelmiş, haramsan bıraksın demiş, ama ben ne yapacağım demiş, ama yine çare, ama yine çözüm aramış, fakat gideceği yeri iyi bilmiş, başka yere değil peygambere gitmiş, duasını artırmış, Allah'a şikayetini peygamber kapısına arz etmiş, Allah'a durumunu arz etmek ama peygambere bunu bildirmek zorunda olduğunu bilmiş, unutmamış, yanılmamış, tekrar etmiş, tekrar etmiş. Sonunda Hazreti Ömer Efendimizin ifadesiyle yedi kat semanın üstünde, arşın üstünde Allah sözü duymuş ve cevap vermiş. Haşa, zaten duyuyordu, yani duasına icabet etmiş ve karşılık vermiştir. Hatta konuyla ilgili gönderilen sure, 58. sıradaki Mücadele suresi, aynen Allah-u Zülcelal'in bu işe icabetiyle başlar. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a durumunu şikayette bulunup kendini arz eden kadının sözünü Allah işitmiştir. Çünkü Allah-u Teala وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَهَاوُرَكُمَا, her ikinizin konuşmalarını bizzat duyandır. Çünkü innallâhe semî'un basîr, Allah hem işiten, hem bilen, hem duyan, hem gören, hem haberdar olan, yani hesaba çekecek olandır. Hazreti Ömer Efendimiz halifeyken birinde bir sokakta bu kadınla karşılaşır. Ömer Efendimizin yanında arkadaşları vardır. Onlar şöyle biraz ilerleyip beklerler ileride. Kadının derdini dinlemeye kalan Ömer Efendimiz, hiç acele etmeden onu uzun uzadıya, onu memnun edecek şekilde dinlemeye koyulur. Gerekli cevapları verdikten, o memnun ayrılmayı kabul ettikten sonra arkadaşlarının yanına döner. Derler ki, ama biraz uzatmadın mı, yani söz uzamadı mı, ama neden bu kadar uzun kadınla ilgilenme ihtiyaç hissettin gibi, meseleyi kavramadıklarının beyanıyla sanki biraz daha kısa kesseydin, az erken dönseydin deyince onlar, ne diyorsunuz siz der. Aklınız başınızda mı dercesine. O kadın öyle bir kadın ki, onun sözünü, onun konuşmasını yedi kat semanın üstünde, arşın üstünde Allah dinlemiştir. Kıyamet sabahına kadar konuşsaydı, imkanım olsaydı dinlerdim, yine bırak git demezdim der. İşte onun için duada ısrar önemlidir. Belki bu bilgiler bende, hani sabit fikir haline geldi de diyebilirsiniz, fakat yani ben hayata bakışımın bu bölümünü bu olayla belirleyince şöyle çözümler önerdiğim olaylar yaşamışımdır. Bir kadın ya da erkek, bir kardeş ya da kardeşi, bir ortak ya da ortağı, ya da bir anne baba veya çocuğu, bir evlat veya atası, hayatın daha iyi yaşanması konusunda sorunlar yaşıyorlarsa, yani ne yapsam ben, acaba çare nedir, hoca diye bana soruyorlarsa, büyük diye bana geliyorlarsa, ben onlara göre hayatın farklı tecrübelerini onlardan önce yaşayan birisiyim diye beni bu konuda sormaya, danışmaya layık görüyorlarsa, onlara söyleyeceğim sadece bu olaydır. Yani bıkmadan, usanmadan, ısrarla ve tekrarla konuyu Allah'a arz edin, peygambere götürün, ya Resulallah çare deyin, ya Resulallah çare deyin, bir hadis kitabı bitirin, olmazsa ikincisini bitirin, bir ayda 10.000 hadis bir meal bitirin, olmazsa bir 10.000 hadis bir meal daha bir ayda bitirin, ama sonunda mutlaka Allah çare gösterecektir, mutlaka bir çıkış yolu lütfedecektir. Çünkü Talak suresinin 2. ayetinin sonu ile 3. ayetini yeniden okuyun. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا diye başlıyordu. Yani iyi bir Müslüman olmak isteyen herkese Allah mutlaka bir çıkış yolu lütfedecektir. Ama eğer durum çok daha vahimse, konu biraz daha anlaşılır hale gelmeliyse, o zaman mesela bir 6 seanslık ders programında önce Fatiha suresiyle Bakara suresinin başını anlatıyorum. Sonra Bakara suresinin sonuyla Ali İmran suresinden bir 10-20-30 ayet kadar anlatıyorum. Teslimiyeti, Allah'ın hayata hakimiyetini böylece gündemde tutmuş oluyorum. Arkasından mesela bir Furkan suresinden veya Ankebut suresinden bir bölümle hayatın işte böylece imtihana tabi tutulmak mantığını yenilemiş oluyorum. Sonra Yasin suresinden bir bölümle bütün Kur'an'ın özü ve özetini yeniden hatırlamalarını rica ediyorum. Ondan sonrasında artık herhangi bir bölüm belki anlatmış ya da anlatmamış isem de Hadid suresini anlatıp bak ki Allah seni imtihana tabi tuttuğu bir görev listesi göndermiş sana ama sen o görev listesinde olmayan şeyleri kendine görev yapmayasın, bu dert oradan çıkmasın diye yeniden hatırlatıyorum. Yani bir ruhbanlık ki özünü bozdular. Allah onlara ruhbanlığı farz kılmamış ama onlar kendilerini ruhban edince Allah'ı daha çok memnun edeceğini zannettiler de kendilerine farz kılmış ama hakkından gelememiştiler diyorum. Arkasından da anladınız mı çare mi? İşte Kur'an bahsediyor ki Hadid suresinin hemen arkasından قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلًا لَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ durumunu Allah'a arz eden kul ısrarla ve tekrarla peygambere müracaat etmelidir. Gelin öyle yapalım. Peygambere müracaat Kur'an ve sünnetle birlikteliğe bağlıdır. Hadi isterseniz Elem Tere'den Nasa sureleri bir kere daha şöyle göz önünde tutup yani bu baştan başladığımız özet özet bölüm bölüm hatırladığımız Kur'an'ı yeniden baştan bir kere daha Fatiha'dan başlayın diye onları Allah'ın huzurunda yani Allah'ın kitabının huzurunda peygamberin yani peygamberinin sözlerinin huzurunda bırakıyor ve çareyi oradan öğreneceksin diyorum. Duada ısrar Allah'ın hoşuna gider. Hadisi tekrar okuyorum. İnna Allahe yuhibbul mulehine fiddua. Allahu Teala duasında ısrar edenleri sever. Israr edelim, tekrar edelim. İsteyelim bir daha. Affımızı isteyelim, mağfiretimizi isteyelim, cennet isteyelim, iyi bir Müslüman olmayı isteyelim. Rızasını isteyelim, azap ve gazabından korunmayı, cehenneminden azat edilmeyi isteyelim ama cennetini ve fakat firdevsini isteyelim. Hem de ısrarla sabah isteyelim akşam ama gündüz gece ama bugün yarın ama yemekten önce yemekte ve sonra ama her vesileyle ama her zaman dua edelim, duaya devam edelim. İnna Allahe yuhibbu külle kalbin hazinin. Allah-u Teala Müslümanca endişelerinden dolayı hüzünlü kalbi sever. Böyle sıkıntılı, dertli, çileli kalp anlamına gelmez galiba kalbin hazin. Yani öyle olur olmaz şeyi sıkıntı eden, laf anlamayan, rahat yüzü görmeyen, huzur bulmayan, Kur'an okuduğu halde itminana kavuşmayan, Allah'ın semavat ve arzdaki gözüyle görebilsin diye arz edildiği ayetleri gördüğü halde kalbi mutmain olmayan kalpler hazin olmaz elbette. Yani Müslüman olma endişesi taşıyan kalpler, bunun düşüncesine dalmış, bunun sıkıntısını çeken kalpler, Abdullah İbni Mesud Hazretleri, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin hazırladığı kitabı Zühd'den öğrenmiştik. Kur'an ehlini tarif ederken onun kalbinin hazin olduğunu tarif ediyordu. Demek aleyhissalatü vesselam'dan öğrenmiş. Hazin kalp Allah'ın sevdiği kalptir. Böyle kalp sahibi olanları Allah sever. Endişelidir, sıkıntısı vardır, düşüncelidir. Oğlunu daha iyi Müslüman etmeye, kızının ahlakını güzelleştirmeye düşünceler. Kalbini bu işe sanki odaklamıştır. Komşusuna nasıl ulaşabileceğine, mahallenin Müslümanca yaşama seviyesini daha güzelliğe nasıl ulaştırabileceğine, kazancını daha güzel, daha Müslümanca nasıl hale getirebileceğine, insanların Allah'a, peygambere gitmelerinde ne yapabileceğine, bu Ramazan'da, bu bayramda, bu seyranda, bu doğumdan önce, bu ölümden sonra, bu annesiyle beraber, bu babasıyla beraber hayat programında daha iyi Müslüman olmak için ne yapabileceğine, geçen sene neler yaptığına, acaba daha güzel neler yapabileceğine dair endişeli bir Müslüman kalbi. İşte Allah böyle kalp taşıyan Müslümanları sever. Müslümanca bir endişe. İnsanlara küsmemek, darılmamak ama şahsiyeti muhafaza etmek için, insanların yanlışlarını düzeltme konusunda ne yapabileceğine dair veya çarşıda, pazarda, ekonomik, sosyal, siyasal hayatta Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetin hakimiyeti için neler yapabileceğine dair endişeli, düşünceli, hüzünlü bir kalp. Yani gördüğü yanlışlardan dolayı üzüntülü ama o durumu ortadan kaldırmak için gayretli bir kalp sahibi müminleri Allah-u Teala sever elbette. Sözü istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Görün, bakın, duyun, düşünün. Eğer daha iyi Müslüman olmak içinse kalbinizde böyle bir duygu varsa Allah sizi seviyor anlayın. Ben hadisi yeniden okuyorum. İnnallâhe yuhibbu külle kalbin hazinin. Allah-u Teala Müslümanca endişelerinden dolayı hüzünlü kalbi sever. İnnallâhe yuhibbu me'alil ahlâki veya me'alil umur ve eşrafeha ve yekrahu sefsâfeha. Allah-u Teala yüce ve şerefli ahlakı ya da yüce ve şerefli işleri sever, seviyesiz boş işlerdense hoşlanmaz. Burada sevdiği ve kerih gördüğü şeylerden söz edilmiş. 1. Ahlakın yücesini ya da işlerin yücesini ve şereflilerini sever. 2. Ama sefsaf olanlarını, yani boş olanlarını, seviyesiz olanlarını da sevmez. Ne dersiniz? Yüce bir ahlak, ulvi bir ahlak, değerli bir ahlak ya da şerefli bir ahlak. Bu elbette, yani peki gösterin bir kişi ki onun ahlakını biz bu iş için kıstas kabul edelim, ölçü kabul edelim, baz alalım diyorsanız, tereddüt mü edeceğiz? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte onun ahlakı, ondan başkası yok. Peki hiç kimse yok mu? Yani onun dışında mesela hani kurnaz ya karşımızdaki başka yok dedik ya. Mesela Ebu Bekir Efendimizin ya da Ömer Efendimizin ahlakı öyle değil mi? Maşallah. Aferin sana diyesimiz geliyor. Nasıl da kurnazlık yaptı, nasıl da şeytanın oyuncağı oldu değil mi? Sanki ben Ebu Bekir Efendimizi yok kabul ettim, Ömer Efendimiz de sildim, işini bitirdim. Estağfirullah. Öyle değil. Yeryüzünde bir insanın ahlakına güzel diyecekseniz, bir insanın ahlakına ulvidir, şereflidir diyecekseniz, o insanın ahlakında peygambere benzeme oranı yüksektir de ondan. Yani Ebu Bekir Efendimiz'i neden en seviyoruz? Ömer, Osman, Ali Efendilerimizi neden yüce ahlak sahibi biliyoruz? Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onayladığı bir ahlaka sahipler. Onun için şerefliler, onun için yüce ve ulvi bir ahlak seviyesindeler. Ondan dolayı biz onların ahlakını hoşlanıyor, ondan dolayı onlara benzemeye çalışıyoruz. Ama elbette onlar aleyhissalatü vesselam'dan onay aldıklarından dolayı yücedirler. Yani aleyhissalatü vesselamın ahlakını tarif edince de bakın, zincirleme bir ahlak anlayışında kıstasın nereye dayandığını göreceksiniz. Peki nedir aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakı? Hani sormuşlardı Ayşe annemize. Aa demişti, siz hiç Kur'an okumuyorsunuz galiba. Olur mu anne, okuyoruz dediler. O zaman iyi bilin ki onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ın yaşanan şekliydi. İnsan halinde görüntülenen biçimiydi diyordu. Demek ki aleyhissalatü vesselamın ahlakının en güzel oluşu, yani azim bir ahlak, muazzam bir ahlak, azamet sahibi bir ahlak, gerçekten muhteşem, güzel bir ahlak, güzel bir ahlak oluşu ise onun Kur'an'a dayanmasından, Kur'an'la desteklenmesinden, Allah tarafından onaylanmasından kaynaklanıyordu. Çünkü Allah'ın Zülcelal diyordu ki, ve inneke le'ala hulukun azim. Gerçekten sen azim bir ahlak üzeresin. Çünkü Kur'an'ı yaşamıştır. Kur'an'da isteyenler Allah-u Teala tarafından istenenlerdir. Onları Allah Resulüne öğretmiş, Resul onu bir beşer planında, toplumsal planda nasıl yaşanacağını bilmiş, öğrenmiş ve uygulamıştır. Onun için onun ahlakı en yücedir. Allah onun ahlakına benzeyen ahlakları sever. O gibi komşu, o gibi baba, o gibi yiyen, o gibi yemeyen, o gibi susan, o gibi konuşan, o gibi duran, o gibi yürüyen, o gibi ama o gibi olan her konuda pozitif ve negatif bütün ortamlarda ona benzeyenlerin ahlakı elbette en güzel ahlaktır. Allah böyle ahlakları sever. İşler konusunda yani yuhibbu me'alil ahlaki ya da ikinci şekliyle yuhibbu me'alil umuri denildiğine göre işlerin en yüceleri ve en şereflileri neydir diye eğer onu da konu edeceksek yani iş yapılan iştir, ahlakın gereği bir iştir. Birisini döverken ya da gerektiğinde yalan bile söylerken ya da dururken ya da yerken veya bayram edip sevinirken veya ağlayıp üzülürken yani hayatın her işinde, ekonomik işlerde, bireysel işlerde, toplumsal işlerde, sosyal işlerde ya da siyasal işlerde, bütün işlerde insan hayatının her bir işinde eğer insanlar şerefli ve yüce bir konumda olmak isterlerse peygamberin onayından geçen işler yapmalılar. Allah'ın tasvip ettiği, yapın dediği, olsun dediği şeyler peşinde olmalılar. Allah bu tür işlerin bütününü sever. Bir de ve yekrahu sefsafeha ama seviyesiz boş işlerden de hoşlanmaz. Tekrar ediyorum. İnnallâhe yuhibbu me'alil ahlâki ya da me'alil umuri ve eşrafeha وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا Allahu Teala yüce, şerefli ahlakı yani işleri sever, seviyesiz boş işlerden hoşlanmaz. اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدِ اَنْ يَرْفَعَ اِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ Allahu Ekber. Allahu Teala kendisine ellerini açan kulunun ellerini boş çevirmeyi şanına layık görmez. Bundan önce ötekini son bir defa okumadım, okuyayım yerleştirelim. Bu hadiste duanın önemini bir kere daha anlıyoruz. Yani hanımınla veya kocanla oturdun, dertleşiyorsun. Veya oğlun karşında şöyle hoş bir ortam, baba oğul gibi ama kardeş kardeş, onun seviyesinde ama saygı ve sevgi ortamında konuşuyorsun. İki kardeş, geçmişten geleceğe dert yanıyorsunuz birbirinize veya iki arkadaş şöyle sohbet ortamındasınız, laf lafı açmış derken laf duaya gelmiş ve siz duanın önemini konuşuyorken karşıdaki böyle hani o güne kadar öğrendiği ayet ve hadislerden esinlenerek onlardan oluşan bir ahlak özelliğiyle size diyor ki olur mu canım? Tabii ya sen elini açacak Allah'a dua edeceksin. Allah da seni adam yerine koymayacak ve elini boş çevirecek mümkün mü? Diyor. Siz hemen gözleriniz açılıyor ve en son okuduğum ya da en son dinlediğim ya da en son anlattığım hadiste de aynen bu konu geçiyordu diyorsunuz. Çünkü Allahu Teala kendisine ellerini açan kulunun ellerini boş çevirmeyi şanına layık görmez elbette. Yani sen aziyetini bileceksin, sen zafiyetinin farkında olacaksın, sen günahkarsın, sen isyankarsın, sen hata edensin, bunun bilincindesin. Ama gideceğin bir kapı var. Boynunu bükeceğin bir tek makam var. Bir tek Allah var. Ona gideceksin, yalvarıp yakaracaksın. Allah'ım diyeceksin. Elini açacaksın. Sonra affet diyeceksin. Ve Allah senin ellerini boş çevirecek öyle mi geriye? Olmaz öyle şey. Başka türlü düşünelim. Yani sen bu örnekte günahına, isyanına, yanlışına, hatana karşı Allah'a gittin de ondan af diledin. Peki, Ya Rab dedin, oğlunu eğitmek istedin, kızını öğretmek istedin, ailende, aile hayatında Allah'ın istediği gibi bir hayat istedin, yani eve sünnet gelsin, evde Allah'ın istediği bir hayat yaşansın istedin ve gidecek bir tek kapı bildin, Allah'a gittin, elini açtın, Ya Rab dedin, dua ettin istedin, vermez mi? Bir başka örneğe geçelim. Bilmedin, yanılmışın, farklı alanlarda tökezlemelerin, hataların, isyanların olmuş, sevap nedir, günah nedir bilmeden öte, haram nedir, helal nedir de bilmemişin, kazancını temizlemeyi, temizde kazanmayı, harcarken güzel harcamayı öğrenmeden büyümüş o günü bulmuşun. Okudun Kur'an'ı, öğrendin sünneti, yanlışlarını fark ettin. Açtın elini, Ya Rab dedin, senden istiyorum. Elbette Allah geri çevirmeyecektir, bu elleri boş çevirmeyecektir elbette. Yani sen Allah'a elini açacaksın, Ya Rab diyeceksin, Ya Hay Ya Kayyum diyeceksin, Allah da senin ellerini boş çevirecek, olur mu öyle, şanına layık mı? Ama bir özel uyarı var, yine bunu söyleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda bize bir özel uyarısı var. Der ki bir konuşmasında, sözü dolaştırıp döndürüp bir adama getirir. Adam ki saçı başı Allah yolunda dağılmış, toz toprak içinde kalmış, ellerini semaya açmış ve yalvarıyor Ya Rabbi, Ya Rabbi diye. Ama sözün devamında aleyhissalatü vesselam, adamın halini, iç dünyasını veya ortamını şöyle tarif ediyor. وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامُ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ Ama bu adam bu yalvarmalarına karşın, yediği haramsa, giydiği haramsa, içtiği haramsa, özü, benliği, gıdası haramsa, Allah ne diye icabet etsin? Yani Allah'ın dediklerini kabul edecek, Allah'a dönecek de ondan dolayı Allah-u Teala ona icabet edecek, kabul buyuracaktır. Hem ki nasıl da kabul ettiğine dair nice müjdeli haberler vardır. Mesela onlardan biri. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bir Müslüman günaha girse, günahından pişman olup Allah'ın huzurunda dursa, Ya Rab dese, affet dese, mağfiret et dese, merhamet et dese, yalvarıp yakarsa, Cenab-ı Hak dermiş ki aleyhissalatü vesselamın beyanı, Allah-u Zülcelal şöyle söylüyor. Kulum günaha girdi, isyan etti ama kendisini azap edecek ya da kendisini helak edecek bir Rabbinin olması yanında kendisini affedecek, kendisine mağfiret edecek bir Rabbinin varlığını unutmadı. Geldi benden af diliyor, affettim kulumu diyormuş. Allahu Ekber. Aynı kul daha sonra yine günaha girerse, yine Allah'ın huzurunda af dilerse, mağfiret isterse, Cenab-ı Hak yine dermiş ki, kulum günaha girdi, kendisine azap edecek bir Rabbinin olduğunu ama affedecek de bir Rabbinin olduğunu unutmadı. Dolayısıyla bana gelip af diliyor. Yani azap edersen et, ben sana gelip yalvarmam demiyor dercesine, benden af diliyor ve affettim diyormuş. Hatta sonunda diyor ki hadis-i şerifte, Cenab-ı Hak şöyle beyan ediyor, kulum böyle olduktan sonra ne zaman gelirse affederim. Yani beni dua edilmeye layık, benim affedeceğime inanan ve benim af ve mağfiretimi isteyen bir tarzda huzuruma gelirse ben onu hep affederim diyordu. Öyleyse bir insan ellerini açacak ama nasıl yapsak, nasıl anlasak bunu? Şöyle, o ellerimizi harama uzatmadan açsak, o ellerimizde haramın tozu, haramın lekesi, haramın belgesi olmadan uzatsak, gönlümüzü, benliğimizi, kimliğimizi de atsak Allah'a, bütün varlığımızla dua etsek ama onlarda da haramları temizlemeye çalışsak, önce istiğfar etsek, ciddi olsak, niyet etsek, gayret etsek, atsak ellerimizi ama mesela bunun özel zamanlarını kollasak, diyelim ezan okunurken, yağmur yağarken ya da benzer dönemlerde peygamberden öğrensek ama özellikle seher vaktinde yapsak bu işi, gönlümüzü, kalbimizi atsak, Kur'an'ın üzerine, namazın üzerine, abdestin üzerine, bütün benliğimizle Allah'ın huzurunda kendi aziyetimizi, küçüklüğümüzü bilerek onun hamde layık, Sübhan olduğu bilinciyle ona elimizi açıp dua etsek, yalvarıp yakarsak, Ya Rab desek, elbette Allahu Teala o iki elimizi boş olarak hüsranla geri çevirmekten haya eder. Yani hadiste öyle deniliyor ama biz onu şanına layık görmez şeklinde de tercüme edebiliyoruz. Yani Allah yapmaz böyle, mümkün değil. Ben ondan isteyeceğim. Ama ben yıllardır istedim de vermedi. Öyle derse vermez zaten diyordu aleyhissalatü vesselam. Yani bir başka hadislerini hatırladık böylece. Bir kul ben Allah'tan istedim de vermedi demedikçe Allah onun istediğini verir diyordu. Öyleyse biz istemeye devam edelim. Israrla isteyelim ama Allah mutlaka verecektir bilelim. Ondan hayırlar isteyelim. Dualarımızın hayır olmasını ve hayır dualarımızın kabul buyurulmasını isteyelim. Allah geri çevirmeyecektir ellerimizi. Hatta nice enteresan örnekler biliyoruz. İki daptaracık odada 3-5 çocuklu bir aile olarak bunalmışlar iyice, zorlanmışlar. Sağın solun hain bakışlarından da bıkmışlar. Açmış ellerini geceleyin, seher vaktinde Ya Rab demiş. Bir ev isterim senden, bir araba. Şöyle rahat huzurlu bir aile. Ben onları sana kul etmek istiyorum ama bu ortamdan kurtar beni diye. Bir ay geçmeden hepsini verdi Allah diyor. Ama ben huysuzluk ettim diyordu arkadaş. Allah affetsin. Sonra dönmüş geriye. Tevbe etmiş, istiğfar etmiş. Elhamdülillah. Bunu bir başka Müslüman kardeşim anlatınca, ama dedi ben aylardır istiyorum, bana vermiyor. Sen öyle dersen vermez. Senin kalbinde bir bozukluk dedim. Ama dedi yani ben kalbimi bozmak istemiyorum. Fakat ben şöyle şöyle istiyorum. Senin öyle öyle istemen mi? Yoksa Allah'ın sana takdir ettiği mi senin daha çok hayrına bilmesin ki? Sen istemene devam et. Allah sana hayır vermeye devam edecektir dedim. Tekrar okuyorum. اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدِ اَنْ يَرْفَعَ اِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ Allah-u Teala kendisine ellerini açan kulunun ellerini boş çevirmeyi şanına layık görmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.